Ayrım 22. Fi. Akilah Azra Kuhen. Sayfa 258. 25. Dunun uyuklayan suratının bebeksi güzelliğini kafasına kazırcasına her fırsat bulduğunda bakmıştı ona. İyi ki de. Vücudunun ağırlığını yatağına bıraktığında gece boyunca yapmayı düşündüğü mastürbasyon şimdi çok uzakları bir his gibiydi. Uzun süredir aç olduğu sohbete bu gece öylesine doymuştu ki şaşkındı, huzurluydu. Ve ilk defa hayatının amacını fark eden bir çocuk kadar da heyecanlı. Duru'nun denizde bulduğu şeyi biraz anlamış ve anladığı şeyin bir buzdağının sadece tepesi olduğunu farkındalığında daha fazlası için meraklanmıştı. Denizin değecek bir adam olması, vermeyi düşündüğü savaşı zorlaştırırken uğruna savaşacağı şeyin değerini de artırmıştı. Şimdi Duru sadece tüm güzelliğiyle canı akan bir enerji değil, aynı zamanda zekasıyla parlayan akıllı bir dişiydi de. Salak bir kişi tutulmuş aptal bir kız yerine bu sohbetten sonra kendi içinde hayatı anlamlandıran engin bir adama bağlanmış bir kadına dönüşmüştü canın beyninde. Can gözlerini kapattı. Duru'yla bir dünyayı hayal etti. Çıplak ayaklarıyla etrafta gezinmesini, uzun ince parmaklarını konuşurken hareket ettirmesini, meydan okuyan gözleriyle korkusuzca bakarken bir çocuğa benzemesini, saçlarını öylesine ensesinde topladığında bile özenle yapılan her saçtan daha güzel olabilmesini, uzun, ince vücudunun muhteşemliğini, umursamaz erkeksi tavırlarını ve kokusunu. Şimdi ona ait bir şey koklamayı o kadar çok istedi ki içi acıdı. Hayalini genişletti hemen ve kendini onun güzel, ince ensesini koklarken düşündü. Uzandığı yerde sanki dünyaya dönmeye başlamıştı ve her şeyin merkezinde sadece Duru vardı. Yatağına uzandığında Duru'yla seviştiğini en ince detayına kadar hayal etmek vardı planında ama edemedi. Hiçbir fantezi Duru'yla geçirdiği gerçek birkaç saatten daha iyi değildi. Evden çıkarken kafası içtiği jointten bulanmış, uykulu Duru'yla tokalaşmalarının 8 saniye kadar uzun sürmesi, Duru'nun elini kendi avuçlarında hissederken Duru'nun gözlerinin tam içine baktığında Duru'nun yanaklarının kızarması ve meraklı bir çocuğa benzeyen zarif suratındaki kocaman gözlerini beceriksizce kaçırması, utanması. Bu yaşanmışlık herhangi bir sevişmeden bile doyurucuydu. Sahip olmak istediği her şey bir bedende hayat bulmuş ve tüm saflığıyla korunmayı bekliyordu. İkinci defa. Duru'ya sahip olmak can için onu korumanın tek yoluydu. Ancak can bilebilirdi böylesine güzel bir şeyin değerini. Uykuya dalarken bilinçaltının aralanmış kapılarından sızan çiçeğin hayali Duru'nunkine karıştı. 20 yıl önce çiçekte kaybettiği savaşı Duru'yla kazanmaktan başka çaresi olmadığını düşünürken uyudu can. İkinci bir şansı olduğunu farkındalığıyla huzurlu ama savaşa hazırlanan birinin motivasyonuyla diken üstünde. 26. Elinde James Bond çantası ve büyük bir zarfla takım elbiseli adamın Özge'nin kapısında belirmesi arabada geçen olaydan yaklaşık 12 saat sonra olmuştu. Özge kendisine Sadık Murat Kolhan tarafından yapılan teklifi bu kısa boylu adamdan dinlediğinde şaşırmıştı ama belli etmedi. Murat Kolhan dergi için gerekli olan 50 binin çanta içinde anlaşma dosyalarını da zarfta göndermiş, anlaşmayı yapması için de kendi özel noterini görevlendirmişti. Özge kapısına gönderilen noter huzurunda parayı teslim alıp gerekli kağıtları imzalamış ve anlaşmanın detaylarını tartışmıştı. Sadık Murat Kolhan, dergi başarıya giderse %70'ine sahip olmayı teklif etmiş, Özge kendisine gönderilen ve noterliğinin yanında aynı zamanda Sadık Murat Kolhan'ın vekil olan takım elbiseli adamla pazarlığını yapıp hisseyi %50'ye %50 eşit şekilde paylaşmayı kabul ettirmişti. Tüm işlemler tamamlanıp kağıtlar imzalandığında Özge'nin üzerine pijaması vardı. Saat sabah 8'e geliyordu. 27. Kulaklığından için akan müzik başladığında ahşap sahnenin tam ortasında duran Duru gözlerini kapadı ve dansına başladı. Daha önce kafasında canlandırmadığı tamamen özgün bir koreografi kendini müziğe bıraktı. Önce bir topa dönüşmüşçesine yerde kendi içine kapandı. Sahnenin ortasında istiridye içindeki bir inci gibiydi şimdi. Kilitlenen kasları müziğin ritmiyle kademeli olarak robotik hareketlerle açılmaya başladı. Önce vücudunu saran kolları, sonra karnının içinde sakladığı başı çıktı ortaya. Bacakları kilitlendikleri pozisyondan uzanmaya başladığında yumurtadan çıkan ince, uzun bir insansı yaratığa benzemeye başlamıştı Duru. Ritimle savaşır gibi her hareketinde bir önceki halinden bir gıdım daha açılan vücudu, müziğin ritmiyle yükselip insansı haline geri döndüğünde yaylılar tüm ihtişamıyla Duru'yla birlikte yükseldiler. Sahnenin ortasında ilk defa hissettiği kanatlarını iki yana açmış bir kelebek gibiydi şimdi. Bulunduğu yerden Duru'nun koreografisini yeni uyanmış gözlerle izleyen Göksel ise Duru'nun bu halinin çarmıha gerilmiş asılı duran İsa figürüne benzediğini düşündü. Salona birilerinin girdiğini uykusunda fark etmişti ama yattığı yerden kalkıp Duru'yu görmesi dış seslerin aniden kesilip salonun yeniden sessizliğe gömülmesiyle olmuştu. Göksel yavaş hareketlerle sessizliğe uyanınca insanların aniden nereye gittiklerini, daha da önemlisi bu saatte hiçbir program konulmamışken kimin salona girdiğini kontrol etmek için kafasını koltukların arasında kaldırmış ve sahnenin ortasında topa dönüşmüş Duru'yu kulağında kulaklıkla görünce izlemeye başlamıştı. Göksel salonun en arka köşesindeki koltukların arasında yerde uyumaya 2 sene önce başlamıştı. Kimse fark etmeden haftada en az 2 kez o köşede stüdyonun getirdiği yumuşak malzemenin üstünde uyuyordu. Bunu yaparken salonun ertesi günkü programını daima kontrol ederdi. Daha önce bir kere Hademe tarafından yakalanmıştı ama adam o gün başka bir nedenden dolayı işten çıkartılınca bu durum işten çıkartılan Hademe ile aralarında sır olarak kalmıştı. Kendi şanssızlığı içinde tuhaf bir şansı var Göksel'in. Sahnede İsa gibi asılı duran Duru'yu hangi müzikle dans ettiğini merak ederek izlemeye başladığında Duru 3 saniye süren durgunluğunu hızla yerde yuvarlanarak attığı 2 sayı taklayla bozdu ve dansa başladı. Yerde atılan taklalarla sahnenin ön kısmına yaklaşan Duru 2 bacağını 180 derecelik açıyla açarak gövdesini öne eğdi ve kendisini yere tamamen yapıştırdı. Dirseklerinin üstünde tek bir hamleyle bacaklarını 180 derece açık amuda kalktı. Amuttaki halinde ters köprü kurarak çıktı ve olduğu yerde doğrulup çok hızlı 2 dönüş yaptı. Saltolar o kadar hızlıydı ki Göksel sahnenin ahşap zemininin buz bir tabanın olup olmadığını istem dışı baktı ama her zamanki gibi sahne ahşaptı. Bu kız iyi dönüşler yapabilen biriydi o kadar. Dönüşler biter bitmez Duru çok hızlı 2 ters takla atarak dansa başladığı noktaya geri geldi. Kemanların ritmiyle ulu bir ağaç gibi durduğu noktada sallanarak kıvrılmaya başladı. Hızlı bir saltoyu havada attığı taklayla tamamladı. Sonrası oldukça hızlı ve karışık geldi Göksel'e. Duru'yu müziksiz izlemek bir dansçıdan çok jimnastikçi imkansız hareketler olimpiyatlarına hızlanırken izlemek gibiydi. Ayakların tabana vurmasından çıkan ses neredeyse rahatsız ediciydi. Dönüyor, havada taklalar atıyor, geriye ve öne çok hızlı perandeler atarak hızlı çekim bir jimnastikçi gibi sahneyi dolduruyordu. Uzandığı yerde ayakkabısının tekini ararken kendisinin 10 metre ötedeki kapıdan birinin girdiğini fark edip yere hafifçe gömülerek kamufle oldu. Kız kapıdan içeri hızla girmiş, sahneye doğru birkaç adım attıktan sonra olduğu yerde çivilenmişçesine durmuştu. Göksel kızın suratını görmemişti henüz ama sırtında taşıdığı keman kılıfı kızın müzik bölümü öğrencisi olduğunu anlatıyordu. Kız kapının neredeyse ağzında Duru'nun sessizlik içindeki dansını izlemeye başlamıştı. Göksel'e jimnastik gösterisi gibi gelen bu dans kızı etkilemiş olmalıydı diye düşündü Göksel. Sıradan insanlar kendi yapamayacakları şeyleri başkalarının yaptığını gördüklerinde ışığa takılı kalmış balık gibi odaklanırlardı. Kızın suratını görebilmek için biraz vücudunu yukarı kaldırdı ama fark edilmek de istemiyordu. Bulunduğu yerde ne yaptığını açıklamak zorunda kalacağı herhangi bir durum isteyeceği en son şeydi. İnsanların basit şeyleri anlayamamasından bıkmıştı. Sıcak, güvenli bir yerde bedavaya uyuyabilme fırsatını değerlendirmekten başka ne yapabilirdi ki? Ayakkabısının tekini tamamen giyerken kızı görmek için kafasını uzattı. Kızın yüzünü net bir şekilde göremese de vücudunun yanında sarkmış olan elinin yumruk halini aldığını gördü. Kız Duru'yu biraz izledikten sonra sahneye doğru hızla 2 adım attı ama sonra aniden durup geri döndü. Göksel hızlı olmasaydı kız onu fark edebilirdi. Göksel eğildiği yerden kızın ayaklarına bakarak kapıdan çıkıp gitmesini bekledi. Ama kız sırtı Duru'ya dönük bir şekilde olduğu yerde duruyordu. Sağ ayağını hızlı bir şekilde yere vurarak sabırsızlıkla bekledi orada. Sonra sahneye doğru dönüp hızla yürümeye başladı. Göksel ayakkabısının diğer tekini de alıp kafasını kaldıracaktı ki kız aniden tekrar çıkışa döndü ve hızla koşarak çıktı salondan. Kızın çıktığına emin olan Göksel kafasını kaldırdı. Sessiz ziyaretçisinden habersiz sahnede taklalar atan Duru'ya baktı. Elinde ayakkabısı koltukların arasında eğilerek hızla çıkışa yöneldi. İzleyicilerinden habersiz Duru dönüşünü bitirdiğinde karartı şeklinde koltukların arasından bir şeyin birinin hızla fırlayıp salondan çıktığını fark edebilmişti. Durup gölgenin kim olduğunu anlamaya çalıştı. Hazırladığı koreografiyi adaya göstermek için sabırsızlanıyordu. Sahnenin kenarında duran çantasının üstüne attığı telefonuna baktı. Adanın 20 dakika önce burada olması gerekirdi. Acaba çıkan ada mıydı diye düşündü. Soluğunun kendi ritmine dönmesini biraz bekleyip adayı aradı. 28. Sırtında kemanı, elinde yumruğuyla okulun koridorlarında hızla yürüyordu ada. Ayakkabısının sadece tekini giyebilmiş ve diğer tekini elinde taşıyan Göksel'in suratında yaramaz çocuk ifadesiyle seke seke kendisini takip ettiğinden habersiz, o an kendini güvende hissedeceği tek yere, stüdyoya doğru yola alıyordu. Elindeki yumruk çalan telefonuna bakmak için açıldı bir an. Ada telefonu eline aldığında arayanın Duru olduğunu görüp çağrıyı meşgule düşürdü. Telefonu cebine koyduktan hemen sonra eli tekrar yumruğa dönüşmüş ve içinde patlayan öfkesini kontrol altına alabilmek için görev yapan bir araç gibi sımsıkı bükülmüştü. Göksel, gözleri o yumruğa kilitlenmiş, eğlenerek adayı takip etti. Kızın suratını görmeyi kafaya takmıştı ama daha da önemlisi bu kızı bu kadar öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Göksel, Duru'yu her zaman kendi sınırlarından taşıp diğerlerininkini tecavüz etmeye çok açık bir enerji olarak görmüş ve hiçbir zaman hoşlanmamıştı ondan. Şimdi başka birinin onunla aynı duyguyu paylaştığını görmek hoşuna gidiyordu tabii, düşündüğü doğruysa. Kız stüdyoya vardığında tereddüt etmeden içeri girdi, kapıyı kapattı. Kapının küçük kare penceresinden görünmemeye dikkat ederek kapıyı yokladı Göksel. Kız kapıyı kilitlemişti. Göksel koridorun mermer zeminine basmaktan buz kesmiş çıplak ayağına da ayakkabısını geçirip vakit kaybetmeden stüdyonun mikser bölümüne geçmek için dolandı. Müzik bölümünde her iki stüdyo arasında tek bir kayıt mikser bölümü vardı. Kayıt yapmak isteyen öğrenciler iki ayrı stüdyoyu tek bir odadan kontrol edebiliyorlardı. Tek yapmaları gereken kaydı interkom kulaklık sistemiyle yapmalarıydı. Kayıt bölümüne giriş stüdyoların içinden olduğundan Göksel hemen bir sonraki stüdyoya koştu. Diğer stüdyo neyse ki boştu. Göksel kayıt bölümüne girdiğinde şimdi ilk defa büyük camdan kızı net bir şekilde görebilmişti. Deniz'in kıçından ayrılmayan müzisyen kızdı. Silik, pek sesi çıkmayan, kafası sürekli önde yürüyen bir tipti. Adını bile hatırlamıyordu Göksel. O an için kızın ilginç yapan tek şey öfkesiydi. Stüdyonun ortasında bir sağ bir sol yürüyen kıza sıkılarak baktı. Bir sürprizle karşılaşmak umuduyla takip etmişti kızı ama kızın kimliği öfkesini değersizleştirecek kadar silikti. Böyleleri kendi içlerinde kudurup kudurup asla istedikleri şekilde açılamazlardı dünyaya. Bu tipler kendi savaşlarından kaçan korkaklardı. Göksel kızın öfkesine olan ilgisini kaybetmişti artık. Eğildiği yerden görünmeyi umursamadan ayağa kalktı. Salona dönüp yerde bıraktığı eşyalarını almalı, suratını yıkamalı, dişlerini fırçalamalıydı. Kemancı kız şimdi oturmuş kemanını çalıyordu. Bakışlarını yere odaklamıştı. Karşısında ne bir nota ne de bir kağıt vardı. Kayıt bölümünden çıkacakken son bir kez dönüp kıza baktı Göksel. Kızın keman çalarken suratındaki ifade bir anda dikkatini çekti. Kendi savaşından kaçan bir korkak değil, elindeki güçle dünyaları yıkmaktan çekinen birinin kendini tutan ifadesi vardı kızın suratında, garip bir şekilde. Yaptığı şeyden, daha doğrusu çaldığı şeyden güç alan birinin ifadesiydi bu. Göksel merak etmişti. Hiç düşünmeden kulaklığı taktı kafasına ve mikserden stüdyonun sesini açtı. Adanın kemanı, Göksel'in ruhunu fethettiğinde ilk defa içindeki öfkenin ehlileştiğini hissetti. Hatta ilk defa ruhu olduğunu fark etti. Bakışları kontrolü dışında kızın suratına kenetlenmişti ki bu asla olmazdı. Adanın çatık kaşları altında parlayan siyah gözleri, beyaz teni ve burnuna doğru iki çizgi oluşmasına neden olacak kadar çıkık dudakları. Bir yaratıcıya bakmanın heyecanıyla doldu Göksel'in içi. Kendisinin yapamayacağı bir şeyi kolaylıkla yapan birini gören her insan gibi Göksel de oracıkta kilitlenip kalmıştı adaya. Göksel'in yıllarca dindirmeye çalıştığı öfkesine dokunan ilk insandı ada. Müziği Göksel'in bilinçaltına akmış ve orada kapalı kalan, yanan ne varsa söndürmüştü. Bir anlığına olsa da. Ada kendisini teslimiyetle izleyen genç adamı fark ettiğinde aklından asla durmak geçmedi. Elindeki enstrümanın söyleyecekleri vardı ve ada içindeki öfkeyi dindirene kadar kemanıyla konuşacaktı. Bakışlarını kayıt odasındaki adamdan kaçırmadan notalara bastı. Eğer biri ona böylesine fütursuzca bakabiliyorsa bu sefer gözlerini kaçıran kendisi olmayacaktı. Göksel ve adam müzik bitene kadar birbirlerine sabit baktılar. Göksel'in gözlerindeki teslimiyetçi huzur, adanın gözlerindeki fetihçi öfkeyle kapışmıyor, tam tersi ahenkle birleşiyordu. Müzik bittiğinde hemen ve ilk konuşan ada oldu. Daha kemanını omuzundan indirmeden camlı bölümün arkasında ayakta durmuş kendisine kilitlenmiş adama hesap sorarcasına ''Ne işin var senin orada? Kimden izin aldın? Çık dışarı!'' diye haykırdı. Göksel'in müziğin etkisinden çıkması ve kızın kendisine patlayan öfkesini fark etmesi 6 saniyeden fazla sürmüştü. Adaya çok aptal görünen teslimiyetçi ifadesiyle Göksel öylece baka kalmıştı. Adanın haykırışına. Ada ayağa kalkıp bu sefer şaşkınlıkla karşılık bir öfkeyle tekrar ''Duymuyor musun? Çık dışarı!'' diye bağırdığında Göksel ancak kendisine gelebilmişti. Biraz önceki müziğin kendisinde yarattığı etkiyi adanın üzerinde yaratmamış olması Göksel için şaşırtıcıydı. Kızın kendi müziğine bağışıklığı olduğunu düşündü. Adanın beyaz teninde parlayan iki siyah gözüne teslimiyetle baktı. Kızın kendisine söylediği her şeyi yapmak istediğini belirten bir onaylamayla kafasını iki kere salladı. Sessizce kulaklığı çıkarıp mikserin üstüne bıraktı. Hiç arkasına dönmeden kayıt odasından çıktı. Göksel cam mekanlı bölümden uzaklaşırken Ada düşüncelerini dindirebilmek için hemen yerine oturdu. İçindeki müziğin kesilmesini istemiyordu. Hiç düşünmeden kemanında notalara basmaya devam etti ama biraz önce karşısındakinin adamın itaatkar bir şekilde kendisine başını sallamasını yarattığı merak içinden çıkarmak istediği müziği böldü. Göksel'i hatırlamıştı. Duru'yla kapışmasından sonra onu tanımayan kimse kalmamıştı okulda. Ada yerinden fırlayıp stüdyonun kapısını açtı. Tek tük öğrencilerin geçtiği koridorda Göksel'in varlığını aradı ama çoktan gitmişti. Kayıt odasının camını kırıp stüdyoya dalabilecek delilikteydi bu Göksel. Kendisine şiddet gösteren herkese daha fazlasını göstermiş ve gösterecek biri olarak adanın azarlamasına itaatle cevap vermesi ne kadar da garipti diye düşünürken koridorun sonunda kendisine doğru gelen Duru'yu görmezlikten gelmek için çok geç kaldığını anladı. Çünkü Göksel'le ilgili düşünceleri boyunca Duru'yla göz göze gelmişlerdi. Bunu Duru'nun suratında yayılan kocaman gülümsemeden anlayabiliyordu. Çok uzun süredir içinde tuttuğu gıcıklığı haykırmamak için kendini zorladı. Bu haykırışın kendisini denizin gözünden nereye düşüreceğini bir an olsun hatırlamak yetmişti. Duru'nun gülümsemesine karşılık vermemek tuhaf olacaktı. Ama yapmacıklık içinde daha fazla kendini ihanet edebilecek motivasyonu kalmamıştı. İnsanları Duru'ya aşık eden şey adanın midesini bulandırıyordu. Bu şeyin özündeki yapmacıklığı ve umursamazlığı görebiliyordu. Donuk bir ifadeyle sakinliğini bozmadan ilk Duru'nun konuşmasını beklemeye karar verdi. 22. ayrımın sonu. Sayfa 267.